Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 46. Ayrım. Ülkenin içinde bulunduğu ağır durum, beklenen seçimleri, siyasal partilerin önderleri, ileri gelenleri, sendikalar, dernekler, Türkiye'nin hemen bütün sorunları, sözden söze geçişlerle Refik için eni konu şaşırtıcı biçimde ağır ağır sıralanı vermişti. Masaya sonradan gelen bazıları da karışıyordu konuşmalara. Ara sıra tartışmalara girselerdi görüşlerindeki yakınlıklar, ortak benzer noktalar ağır basıyor, çoğunun katıldığı, bölüştüğü açık yargılara dönüşüyordu. Yalnız bir ara uğrayan orta yaşlı babacan gülüşlü bir adamla sessizlik çöker olmuştu masaya. Anlamış olmalı ki bir süre sonra kalkıp gitmişti o da. Annesi onu da fısıldamıştı. TRT'denmiş adam, ahlaksızın biriymiş. Kovuculukmuş işi gücü. Saatin 5'e geldiğini öğrenince şaştı Refik. Vakit nasıl geçmişti? Biraz sonra yukarıda salonda Türkiye'de yabancı sermaye konulu bir konuşma varmış. Siyasaldan genç bir doçentin ona çıkacaktı çoğu. Şemi beyler kalktı, kalamayacaklardı. Bir serginin açılışına söz vermişlerdi. Çıkınca ekledi annesi. Ressam, Şemi Bey'in akrabası olurmuş. Fransa'da okumuş filan. Üst üste telefonlar etmiş gelmeleri için. Bulvarda bakanlıklara yukarı yürürlerken annesi koluna girmiş yanları sıra sessiz giden Şemi Bey'i, onun hastalığından kaynaklanan daha dün kıvrandığı acısını unutmuş da sevinçten uçuyor gibiydi. Oğlum diyordu ikide bir. Ne çok seviyor oğlum demesini. Bir şey değil. Şemi Bey kıskanacak. Gerçekten iyi adam bu. Ara sokakta bir apartmanın ilk katındaydı sergi. Tanıştırıldığı çeşitli kişilerin genç film yönetmeni Refik Tunadan'a gösterdikleri sıcak ilgi yalnız annesinin mutluluğunu artırmıyor, Şemi Bey'e de onur payı bırakıyordu. Resimleri pek sevmemişti Refik. Yapay, özenti köylü resimleri gibi geldi. Bir küçük tablo satın aldı Şemi Bey, kartını iliştirdiler. Ne de pahalı. Gelmeleri için genç ressam akrabanın telefonlarla niye üstelediği anlaşılıyor. Ressam oğlanı da sevmemişti. Uyduruk herifin biri, sanatçı. Akşam eve geldiklerinde iyice yorulmuştu Şemi Bey. Solgun bir gülümsemeyle kitaplığın önündeki koltuğa çöktü. Söyleyin bakalım Refik Bey, dedi. Ne vakit film yapacağız sizinle? Başladı gene. Muz bahçelerinde film çevireceğiz. Çok tatlı adamsın. Şakayla açılan bu konuşmanın hiç de beklemediği bir önerinin girişi olacağını doğrusu kestiremezdi Refik. Kanepede yanı başına ilişiveren annesi evecenlikle atıldı. Şemi ile konuşmuşlardı. Kendisi film yapamaz mıydı? Onlar da destek olsunlardı ellerinden geldiğince. Ne kadar gidiyordu bir film için? Önce şaşaladı. Gülecekti de. İlle de yapımcı olalım istiyorlar. Toparlandı. Bu tür desteklerin tatsız denemeleriyle dolu bizim piyasa. Sağ olun, dedi. Güç kazandırıyorsunuz bana. Düşünmeniz bile yeter. Çok zor bir şey. Batak işler bunlar. Ödeme güvencesi olmayan bir işe başkasının parasıyla girmek ağır gelir. Hemen kesti Mefaret Hanım. Ne demek başkası? Dedi. Biricik oğlumsun sen benim. Bugüne dek ne yapabildim ki? Ben... Sonunu getiremedi. Gözleri dolmuş, boğazına hıçkırık takılmıştı. Şemi Bey yardımına yetişti. Boş verin böyle kaygılara Refik Bey, dedi. Lütfen beni de yabancı bilmeyin. Sizin gibi genç bir yaratıcının yakını olmaktan onur duyuyorum. Bir şeyler yapmalısınız. En verimli yıllarınız boşa geçmemeli. Refik de duygulanmıştı gerçekten. Hadi bir de ben başlayayım annem gibi. Biraz sonra konuşma dayanışmalı bir aile toplantısına dönüşmüştü. Küçük bir evle bir bahçe vardı Mersin'de. Mefaret Hanım'ın annesinden kalma. Satışa çıkarmıştı onu. Bir o kadar da Şemi Bey katacaktı gerekirse. Yemekte, yemekten sonra da bunlar konuşuldu. Mutluluk içinde yüzüyor gibiydi Mefaret Hanım. Yatarlarken anımsadı. Uçak biletini gidip getirdi içerideki çantadan. Parasını vermeye kalkan Refik'i azarladı. Alışık olmadığı şeylerin saldırısıyla serseme dönmüştü Refik. Ertesi gün uçak bulutlarının üstünde akıp giderken gülümsüyordu kendi kendine. Yeni değil ki. Kaç gündür buralarda uçuyoruz işte. Ayağımızı toprağa basıp hemen kolları sıvamalı. Olaylardaki inanılmaz gelişim ayağını toprağa basınca da bırakmadı Refik'i. Geldiğinde sessizdi ev. Girip divana uzandı. Emine ile konuşsam mı önce? Sonra kapı çalındı. Önce ilgilenmedi. İkileyince kalkıp gitti kapıya. Şaşırdı. Sevindi de. Temeldi. Sarıldı hemen. O da sarıldı ya. Durgun. İçine kapalı gibi. Kanser mi gene? Kokuyor, içmiş de. Odaya girip de pencere karşısındaki sandalyeye iğreti ilişince soluk yüzü daha belirgindi. Ankara'dan geliyorum. Biliyorum, dedi Temel. Susup gözlerini dikti. Öylece bakıyordu. Hayrola, dedi Refik. Hasta mısın? Dinle abi, dedi Temel. Sen beni kardeşten de yakın biliyorsun. Hay Allah, gene başladı. Geveleme oğlum. Gevelemedi de. Biraz daha baktı, saplantılı biçimde. Nazmiye'yi seviyorum ben abi, dedi. Bizim Zühtü Bey'in berberi. Kala kaldı Refik. O da beni seviyor. İyi ya, buydu demek son günlerin kanseri. Geçen kanser dendi. Nazmiye ıhlamur kaynatmıştı buna. Gülecekti, tuttu. Gülümsedi dostlukla. Olur Temelciğim, dedi, niye olmasın? Ne demekti bu? Niye böyle demişti? Kendi de bilmiyordu. Olmuyor abi, dedi Temel. İnler gibi. Olmuyor. Zühtü Bey amca var. Bildiğin gibi değil. Ben bittim. Ses çıkarmadı Refik. Temel de gözlerini dikmiş, donuk donuk bakıyordu. Sen konuşacaksın abi. Ben mi konuşacağım? Kimle? Zühtü Bey'le mi? Neyi konuşacağım? Dedi biraz şaşkın, biraz terslenerek. Bizim cici anneyle Temel. Gülecekti, gene tuttu. Kendi konuşacakmış aslında. Onu izleyip gelmiş buraya. Kapı açılıp kapandıydı demin. Zühtü Bey içeride demek. Bak abi. Sayıklar gibi anlatıyordu Temel. Zühtü Bey berber salonu açıyormuş Nazmiye'ye. Bonolar imzalatacakmış. Hüngür hüngür ağlıyormuş Nazmiye. Ben sonra böyle bir adama diyormuş. Nazmiye girmesin bu işe abi. Ben imzalayacağım. Anlıyor musun? Nazmiye girdi mi? Pek bir şey anladığı yoktu Refik'in. Oğlan kafayı iyi etmiş biraz. Abuk sabuk. Ne aileymişiz be. Zühtü Bey berber cici anneme iş açıyor. Cici babam da bana. Şemi Bey de benden bunu isterse. Gerilen sinirleri patlar gibi boşalıverdi birden. Bir kahkahayla katılarak gülmeye başladı. Tutmaya çalışıyor. Olmuyordu. Yaşlar geliyordu gözlerinden. Temel allak bullak olmuştu. Bir şeyler diyecekti, diyemedi. Durulmaya çalışan Refik'e baktı, acı acı salladı başını. Sen gül abi, dedi. Gül. Kara bulutlar gezindi yüzünde, birden kendini attı, başını küt küt yan duvara vurmaya başladı. Donup kalmıştı Refik. Gülecek bir yanı yoktu işin. Fırlayıp tutmasa kafasını duvarda parçalayacaktı neredeyse. Öldüm ben, diyordu Temel. Öldüm ben. Bırak beni, öldüm ben. Kucaklayıp güçlükle divana çekti Temel'i. İyice gitmiş bu olan. Bir fincan ıhlamurun ettiğine bak. Zühtü Bey'le ne konuşacağız? Çok tatsız be. Böylesine gülünç şeyin nesine güleceksin? 18. Salih'i yitirmekle bu yalnızlığa düşeceğini nasıl bilirdi Gündüz? O balyoz gibi ağır adamın kendinden önce öleceğini bir gün bile düşünmemişti. Bir süre suçluluk duygusuyla anımsadı olayları. Düşündükçe de savunmaya, aklamaya çalıştı kendini. İçindeki düğüm bir başka suçlamaya dönüştü sonunda. Bir tür yalancı doyum. Devrimci görünümlü oyalanmaydı Salih'le sürüp giden bağı. Aylar ayı kıvranıp durdu bu utanca dönük yalnızlık duygusu içinde. Çevresini sarmış küçük burjuvaların kaygan, İtiş kakış kalabalığında bir koşturmacayla çırpınıp dururken, avunma densin, yalancı doyum densin, devrimci kişiliğinin güvenilir tanığı olarak çoktan geçmişte kalmış gizlideki kavga günlerinin ortak analarıyla yapraklı tutunduğu tek daldı Salih. Kırılıp gitmişti o da. Artık tek başınaydı bu bataklıkta. Eski arkadaşlarının çoğu da hepsi bir başka köşede aynı acıyı yaşıyor olmalıydılar. ülkenin becerikli bir elden çıkmış izlenimi veren yasaklarla bezeli çirkin devrimci mozaiğinde eski bir devrimci için güzel rengi bulmak değildi sorun. O çizgide yasal vuruşanları kara baskılara uğratmadan yararlı olmanın yolunu, biçimini bulmaktı. Bu sorumluluk duygusuyla köşesinde içi içini yiyerek ama gene de içiyle barışık sessiz çalışırken eski bir devrimci işçinin güvenini taşımanın, kendisi içinde nasıl bir güvenci olduğunun tam bilincine onulmaz bir yitirme acısıyla varabilmiş olmasını da sindiremiyordu içine. Bu bilinci küçümsediği de oluyor, küçümsemesine kızıyordu da. Sallantıdaki yüreğini ele geçirmek için birbirinden habersiz savaşır gibi didinen iki kadına da çekilip günlerce uzaklardan bakmaya çalıştı. Bu parçalanış da ağırına gidiyordu. Yürütemeyeceğini biliyordu böyle bir iki yüzlülüğü. Bu günlerinde nasıl da yakıcı bir özlem duyuyordu bir kadına. Umarsız cezaevi yalnızlığından beterdi bu. Erişemiyordu. Kendi yasalarıyla tutukluydu. Kendini var gücüyle çalışmaya verdi. Onda da yeterince verimli olamıyordu. Çok güçtü aldığı çeviri. Günün belli saatlerinde ona kapanıyor. Ne etse iki sayfa çıkarabiliyordu çok çok. İyice bunaldığı bir günde kapının sürekli çalınmasıyla inerek açıp da karşısında Pervin'i görünce çekingen duraladı önce. Hemen toparladı kendini. Gülerek karşılamaya çalıştı. Az kalsın gidecektim diyordu Pervin. Kimse yok sandım. Madam pazara gitmiş olmalı dedi Gündüz. Neredeyse döner. Oysa madamın evde olmadığını, dün akşam adaya gittiğini merdivenleri inerken anımsamıştı. Pervin'in sıcak kolları, sıcak göğsü, sımsıcak soluğu odada gene unutturdu her şeyi. Seni nasıl özledim, diyordu Pervin. Süt yenini çabucak takarken, telefon etme olasılığı da yok, başına bir şey geldi dedim ya da hasta olmasa bu kadar zaman aramamazlık etmez diyordum. Ses çıkarmadı Gündüz. Pervin'in beklediği yanıtı biliyordu. Hiçbir şey demek gelmiyordu içinden. Sandalyedeki giysilerine uzandı. Çalışmam gerek, dedi. Senaryo da bitmedi daha. Çeviri var bir de. Pantolonunu ayağına geçirirken gülümseme çabasıyla baktı. Eskisi gibi değil artık, dedi. Belki o da biliyor eskisi gibi olmadığını. Nasıl bilecek? Seniye söylemez. Bir anlık sessizlikten ürkmüş gibi ekledi hemen. Gazete filan yok şimdi. Sürekli çalışmak gerekiyor. Sandalyesine oturdu. Ağır, dalgın giyinen Pervin'e baktı. Yorgun gibi o da. Doğrusun, dedi Pervin. Çıkınca bir telefon etsen. Hiç çıkmıyor musun? Çıkıyordu. Yollarda dolaşıyordu daha çok. Taksim yöresindeki gezi yerlerinde dolaşıyordu. Beşiktaş'a iniyordu Maçka'dan. Beşiktaş'taki kıyı banklarına oturup boğazı, geçen gemileri, karşı kıyıları seyrediyordu. Dün Hacer Hanım telefon edip Gündüz'ü sormuş, ölüm günlerinden sonra onlara da uğramamıştı. İçinden gelmiyordu. Çocuklarla ilgilenmeliydi. Gideceğim bugünlerde, dedi. İstersen birlikte gidelim, dedi Pervin. Ben de istiyorum. Olur gideriz'le savuşturmaya çalıştı. Ben istemiyorum mu, deseydi. Toparlandıktan sonra tedirgin gülümsemeyle baktı Pervin. Madam gelmeden çıkayım ben, dedi. Ses çıkarmadı Gündüz. Merdivenlerden inerken, pazara gider miyiz, dedi Pervin. Olur, dedi Gündüz. Bakalım, bir engel çıkmazsa, senaryoyu yarın vereceğim. Konuşalım derler. İçinde burukluk vardı. Kapıyı açmadan durup boynuna sarılan Pervin acıya dönüştürmüştü burukluğu. Hasta filan olma, dedi. Aklım hep sende. Her gün kıyım var. Gazetelere bakamıyorum. Salih'in ölümünde öyle yıkılmış görünüyordun ki, korktum. İyisin ama. İyiyim, dedi Gündüz gülümseme çabasıyla. Kaygılanma, yapacak çok işim var daha. Biliyorum, dedi Pervin de yüzünde hüzünlü bir gülümseme. Yine sarıldı. Pervin gittikten sonra uzun saatler çalışamadı. Odada dolandı, kitap karıştırdı, uzandı, dalıp gitti bir ara. Kalktığında karanlıktı oda. Aşağıda gürültüler vardı. Madam mı geldi? Ne yapayım geldiyse, biraz çıksam, acıkmıştı. Öğlende de pek bir şey yememişti. Gidip iki kadeh de bir şey içeyim. Yalnız mı? Kim olacaktı başka? Tuvalete gitti. Dönerken madam çıkıyordu merdivenlerden. Ka sen buradasın. Yoksun belli ordum. Gelip oturdu. Bir şey diyecek. Sor, Hangi oyuncuyu soracaksan madam. Benim filmleri beğendiremedik sana. İnce kadındır. Beğenmedim de demez. Sözü ustalıkla başka yana kaydırır. Ka, ben Narin Ceylan'ı muradına erenlerde görmüşümdür. Şimdi nerede gördün? Susuyor. Biraz dalgın da. Zam mı isteyecek? Daha yeni yaptık. Çok korkuyorum, dedim adam. Dalgın, suskun kaldı gene. Gözlerini de hep kaçırıyor gibi. Bir şey mi oldu adam? Derince bir iç geçirdi. Her gün bir şey olur, görmüyorsun, dedi. Görmez olur muyum? Yalnız senin dilinin altında bir şey var adam. Sakın evden çık demeye kalkma. Haklısın adam, dedi. Çok kötü ortalık. Kötü de sözdür. Başka ne diyeyim adam? Şimdilik bize dokunan yok. Arka sokaktaki tamirhaneyi bilirsin, dedim adam. Ha, vardı öyle bir yer. Arabam yok ki bileyim. Tamirhanede Recep Usta vardır. Tanımıyorum. Karısını kızını tanıyorum ben. Çiçek gibi insanlardır. Gene bir durdu. İsmet Paşa'nın partisindendirler. Sen gittin akşam, ben çıkıyorum. Yetvart geldi. Meryem vardır. Görmüşsün burada. Paskalya'da yumurta getirdiydi çörek içinde bızdık oğlanı Yetvart. Madam öldürdün. İşte o Yetvart'la çağırtmış madamı. Tamircinin karısı. Recep Usta'nın orada bir komando oğlan Gündüz Bey'in adını ağzından kaçırmış. Ka ben adadan. Dün gittim bugün dönerdim. Sana sebep dönmüşüm. Sağ olasın madam. Şimdi ne yapacağız? Daha bir şeyler anlattım adam. Şoför muavinlerinden söz etti. Kahve varmış burada Dolapdere'ye inerken. Onlarınmış. Hepsinde lüverver. Çevredeki iş yerlerinden para kesiyorlarmış. Tamirhaneden de. Tuhafiyeci antreniki hastanelik etmişler. Kalkıp pardesüsünü alırken. Gidiyorsun bu vakit, dedim adam. Gözleri korkuyla biraz da kızgınlıkla açılmıştı. İşlerim var madam. Eve kapanamam. Sağ olun. Recep ustalar da sağ olsunlar. Her yer böyle ne yapalım? Biz de sağ olalım yalnız. Kapıya çıkınca bir ürperti dolaştı içinde. Görünürde kimseler yoktu. Evlerden taşan ışıklar, köşedeki tek lamba, ara sokağı gölgeleyince daha mı ürkütücü yapıyor? Sokaktan değil, madamın sözlerinden ürktün. Gecenin geç saatlerinde eve gelirken bu ıssız sokağa sapınca sağa sola kuşkuyla bakındığı olurdu ya. Bu o değildi artık. Çoğu öldürmelerin böyle tasarlandığı söyleniyordu. Korkuyorsun, elin kolun bağlı. Hiç beklemediğin bir anda karnına, kasığına bıçaklar saplanmasını ya da kurşun yağmuruna tutulmayı düşünüp de korkmamak var mı? Bir tabanca mı edin sen bende? Nereden? Bir de üstümde bulsunlar. Tedirginliği arttı o günden sonra. Evden sık çıkmamaya, gelip giderken çevreyi kollamaya özen gösterdi. Başka ne yapabilirdi? Kuşkulanacak bir şey de yoktu görünürde. Madam adadaydı. Dönünce de Bakırköy'deki akrabalarına gideceğini söylemişti. Çok korkuyorum adamcık. Umduğumdan yürekli çıktı gene de. Ne de olsa uyanık bir yanı var. Yüreği de pırıl pırıl. Ya komşumuz Recep ustalar? Geldi umudunu kes bu ülkeden. Bu ülkeden umutlu hem de çok umutlu olmak için o kadar çok ki neden? Ona mı kaldık? Herifin kim bilir ne hesabı var. İnsanoğlu böyledir işte. Ne hesabı olacak? Senin canını kurtarıyor. Doğru mu bakalım? Durduk yere niye yalan söylesin adam? Yalan değildir de abartmış olur. Olabilir. Gene de bir şey var demek. Bir şey değil, 10 şey vardır. Ülkenin bu karmaşasında bizim için de bir iyilik düşünecekler çıkmasın olur mu? Sinemada adının liste başı olduğunu birkaç gün sonra Refik'ten öğrenince de niye şaşsındı? İlk günlerin birden baş kaldıran korkusu da uyuşur gibi dağılıp gitmişti içinde. Olayı anlatırken Refik de pek önemser görünmemişti. Emine ile birlikte bir işin peşindeydiler de ondan. Beyoğlu'nda bir rastlantıdan sonra birlikte girdikleri lokantada daha çok bu işin evecenliğiyle konuşuyordu Refik. Size de uğrayacağım abi, diyordu. Kendimiz yapalım. Şöyle gönlümüzce bir film olsun diyoruz. 46. ayrımın sonu. Sayfa 464. Devamı 47. ayrımda.